Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, hayırlı akşamlar diliyoruz. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Halil Kurt Hocam'la birlikteyiz stüdyomuzda. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk İbrahim Bey. Teşekkür ederim, hayırlı akşamlar.
Evet, yine önemli başlıklarla birlikteyiz bu haftada hocam. Ama geçen hafta maalesef yaşadığımız bir elim hadise vardı. Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden kazasında 41 işçimizi kaybettik. 41 işçimiz şehit oldu. Ailelerine sabır dileyelim. Şehitlerimize de Allah'tan rahmet dileyelim. Tabii bu maden kazasıyla birlikte bazı sorular da sorulmaya başladı. İşte bu sadece bizim ülkemizde mi oluyor? Avrupa'da bu tür kazalar olmuyor mu? Neden olmuyor şeklinde sorular da dolaşmaya başladı. Bunun aslını sizden öğrenmek isteriz aslında hocam. Neler söylemek istersiniz? Avrupa'da yaşanmıyor mu bu tür kazalar? Buyurun.
Öncelikle maden kazasında hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve metanet dileyerek programımıza başlayalım. Elbette bu tür kazalar hiç olmasın, gönül öyle arzu eder. Ancak Çin şu anda madencilikte en ileri olan ülke. Orada da her yıl benzer kazalar ve ölümler olur. Evet. Ancak Avrupa'da bunun pek görülmemesinin sebebi 1990'lı yıllardan itibaren Avrupa fosil yani kömür gibi çıkarımı pahalı olan ki işçilik maliyetleri yüzünden temiz enerji dediğimiz işte rüzgar, güneş, jeotermal ve daha çok da Rusya'dan gelen doğal gaza bağlı olarak enerjisini temin etmeye başladı. Hatta nükleer Fransa elektriğinin %75'ini, 18 tane nükleer santralı var Fransa'nın. Bu şekilde kömürden daha değişik kaynaklar, temiz enerji kaynaklarına kaydılar. Ancak şu anda Rusya'nın doğal gaz akımını kesmesiyle birlikte kömüre olan rağbetin de Avrupa'da artmaya başladığını söyleyebiliriz. Yani kısaca işçi maliyetlerinin ve çıkarım masraflarının yüksek olması ve diğer enerji kaynaklarıyla rekabet edememesi sebebiyle Avrupa'daki 1960'lı yıllardan itibaren Türkiye'den Almanya başta olmak üzere Avrupa'ya giden ülkelerin çoğu, işçilerin çoğu maden ocaklarında çalışıyor idi. Şu an ocaklar kapatıldığı için tür kaza haberlerini duymuyoruz. Onu da ayrıca not etmemiz gerekiyor.
Peki. Duymamamızın sebebinin o tür maden ocaklarının kapalı olduğunu öğrenmiş olduk hocam, sizden teşekkür ediyoruz. Şimdi diğer asıl konularımıza geçelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Azerbaycan'daydı. Zengilan havaalanının açılışına katıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle oradaydı ve ikili temaslarda da bulundular iki cumhurbaşkanı. Hem Zengilan havaalanının bölge için önemine değinelim hocam. O bölgenin işgalden kurtarılan bölgelerin yeniden imarına değinelim. Neden önemli? Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili basın toplantısı sırasında ifade ettiği bir konu var. Diyor ki Ermenistan işgali sırasında Karabağ bölgesine verilen zarara dikkat çekiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bu zararın tazmin edilmesini istiyor. Konunun da Lahey Adalet Divanı'na taşınması gerektiğini söylüyor. Bundan bir şey çıkar mı? Batı'nın bu çifte standardına değinerek bu çağrıyı yapıyor. Buradan devam edelim. Buyurun hocam.
Evet, Azerbaycan topraklarının 1991'den itibaren Ermeni çeteciler tarafından işgal edilmesi ve eski Sovyet silahlarının kullanılarak bunun yapılması ve Rusya'nın da buna teşne olması sebebiyle yani uzunca bir süre işgal altındaki bu topraklar 2020 yılındaki Türkiye'nin de teknik desteği sayesinde bu 7 rayon Zengilan'ın da içinde olduğu bu Cebrail, Zengilan ve diğer rayonlar Ermeni işgalinden kurtarıldı. Ve bunlardan Dağlık Karabağ'ın içerisinde olan Şusa ise bu bölgenin kültür başkenti seçildi. Daha önce de orada bir takım açılışlar için Sayın Cumhurbaşkanı gitmiş idim. Burada dikkate değer konu şu. Bir Karabağ var ki Karabağ Hanlığı tıpkı Revan Hanlığı gibi Şeki, Bakü Hanlığı gibi. Bu Karabağ'ın içerisinde Dağlık Karabağ'da ise Ermeni nüfus kesafetinin yoğunluğunun çok olduğu bir bölge. Şimdi Ermenistan bu Karabağ'ın o 7 rayonunu işgal ettiği dönemden bugüne kadar, yani düşünün 93'ten 2020'ye kadar olan geçen 30 yıla yakın bir sürede orada taş üstüne taş koymamış, adeta her tarafı mayın tarlasına çevirmiş, ormanlarını kesmiş, evet, mevcut ulaşım yollarını tahrip etmiş, adeta bir yıkım ekibi gibi orada kalmış. Halbuki Türkiye şu anda Barış Pınarı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı yaptığı yerlerde, Afrin'de, Cerablus'ta olsun, diğer bölgelerde imar ihya hareketleri yapıyor. Hastane yapıyor, yollar yapıyor, okullar yapıyor. Orada asayişi sağlamaya, evet, çalışıyor. Yani Ermenistan burayı işgal ettiğinde buraya dair imar adına hiçbir şey yapmamış. Bu da yani oraya bir işgalci olduğunun bir göstergesi olarak ortaya çıkıyor. Şu anda 2020'den bu yana, yani daha 2 yıl geçmeden yeni inşaatlar başlatıldı. Yollar ve bu ikinci havaalanının, evet, açılışı. Burada Türk müteahhitlerin de bu konudaki üstün gayretlerini tebrik etmek, evet, gerekiyor. Ve Türkiye açısından o Zengilan Havaalanı'nın hemen yanı başında açılmakta olan Zengezur Koridoru, ki bizim Nahçıvan'la Azerbaycan arasında karayolu, demiryolu bağlantısı sayesinde Anadolu'dan Kafkasya'ya, oradan da Türkistan'a ulaşacak transit taşımacılık ve her türlü ticari evet, faaliyetlerinin daha kısa ve ucuz bir şekilde nakledilmesi. Şu anda biz Tiflis Batum hattını kullanıyoruz veya İran üzerinden şöyle bir yay çizerek daha uzun ve başka ülkelerin sınırlarını geçerek kat ettiğimiz bu yol. Bu nedenle Türkiye'nin Azerbaycan'la olan ilişkilerinin gelişmesi, her iki ülkenin kazan kazan menfaatine olduğu gibi, Türkiye'nin Hazar'ın gerisindeki Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan gibi Türk Cumhuriyetleri ve Orta Asya ile olan bağımızın da güçlenmesi bakımından çok önemli, stratejik bir öneme sahiptir. Ve Türkiye kültürel alanda da, ekonomik alanda da, sosyal olarak da buralarla etkileşimin çoğalmasını istiyor. Hı hı. Çünkü gidip geldikçe, ticaretiniz arttıkça o bölgeler sizin olur diye düşünüyorum.
Peki hocam. Bu arada bir de AGİT meselesi var. Bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ya da soruldu bu konu. Çavuşoğlu Ermenistan'ın AGİT önerisine tepki gösterdi. AGİT'in çözümsüzlüğün merkezi olduğunu söyledi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu. İşte bölgeye gözlemci ve herhangi bir heyet gönderirken Azerbaycan'ın görüşünün alınmadığına dikkati çekti. Bu AGİT meselesi nedir? Ermenistan neden AGİT'i öne sürüyor hocam?
Şimdi Azerbaycan toprakları işgal edildikten hemen sonra burada şöyle bir şey oldu. Minsk grubu diye bir şey oluşturdular. Evet. Yani
ABD, Rusya
ve Fransa. Halbuki bu Ermeni diasporasının ve Ermeni nüfusunun en, hı-hı, çok olduğu 3 ülke. Bunların Azerbaycan lehine bir karar vermesi hemen hemen imkansız idi. Dolayısıyla Aver Akasnak gibi onlarca yıl boyunca toplandılar. Dişe dokunur hiçbir karar almadan sadece bu işgali adeta meşruiyet kazandırmaya çalıştılar. AGİT dediğimiz Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı da yine aynı şekilde benzer Batı ülkelerinden oluşmakta. Ve bunlar zaten daha masaya oturmadan Ermenistan'ın haklılığı konusunda bir ön yargıya sahip olan ülkeler olduğu için Sayın Dışişleri Bakanı'nın bu konudaki çıkışta gayet haklıdır. Çünkü, hı hı, Batı olaylara objektif değil, hep taraf tutarak ve mesela Türkiye-Yunanistan arasındaki ilişkilerde hep Yunanistan'dan yana olduğu gibi Ermenistan-Azerbaycan anlaşmazlığında, hı hı, da hep Ermenistan'ın yanında, buna Rusya'yı da dahil edebilir. Mesela Rusya ile şu anda Amerika kapışıyor ama söz konusu Ermenistan olunca ikisi de Ermenistan'ın yanında maalesef yer alabiliyorlar.
Peki hocam. Azerbaycan demişken Türk Devletleri Teşkilatı'nın aldığı bir karar var. Onu da konuşalım. Ortak alfabe komisyonu kurulmuş hocam. Türk devletlerinin ortak bir alfabeye geçmesi ve dilde birlik sürecinin hızlandırılması amaçlanıyormuş. Nasıl değerlendirirsiniz? Nasıl bir hani öneme sahip? Hani
Gaspıralı'nın söylediği gibi dilde birlik, evet, işte birlik, eylemde birlik. Yani siz anlayamadığınız, anlaşamadığınız insanlarla çok da fazla iş yapamazsınız. Dolayısıyla mesela Yemen'deki bir Arap Tunus televizyonunu dinlediğinde anlayabiliyor. Yani evet, 22 tane Arap ülkesi var. İyi kötü Arapça üzerinden ortak bir dilleri var. Biz de diyoruz ki Türkçe konuşan ülkeler diyoruz ama mesela Azerbaycan'la Türkiye arasında konuşulan Türkçe işte %80 aşağı yukarı benzerlik gösteriyor. Hı-hı. Anlayabiliyoruz. Ancak işte bunu Türkmenistan'a, Özbekistan'a hatta Kazakistan'a doğru gittikçe ortak kelimeler %20-30'u geçmiyor. Yani %70 farklı şeyler, evet, konuşuluyor. Dolayısıyla ortak bir dil, ortak bir kültür oluşturma çabası konusunda adımlar atılabilir. Maalesef bu Agop Dil Açar'ın Türk Dil Kurumu başkanı olmasından sonra 1930'lu yıllardan itibaren Türkçenin içerisindeki işte yabancı kelimeleri atıyoruz, arı duru bir Türkçe oluşturuyoruz derken aslında bizim Türkistan'la, Kafkasya'yla olan o ortak dil bağımızdaki kelimelerin çoğunun da budandığını şimdi daha iyi anlayabiliyoruz maalesef.
Peki hocam. Devam edelim. Türk Silahlı Kuvvetleri hem Irak'ın kuzeyinde hem Suriye'de etkin bir mücadele sürdürüyor teröristle. Geçen gün hocam terör örgütünün Söze kanalında başında da Türk bulunan Türk Tabipleri Birliği Başkanı bir tezvirata bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK ile mücadelesinde kimyasal silah kullandığını iddia etti. Buna TSK başta olmak üzere hükümetten ve ilgili kurumlardan açıklamalar yalanlama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Azerbaycan dönüşü yaptığı açıklamada bunun hesabının sorulacağını ve dava açılacağını ifade etmiş. Hocam bu tür iftiralar zaman zaman ortaya atılıyor TSK'nın şanlı ve şeffaf mücadelesine dair. Zamanlamayı manidar bulur musunuz? Yani ne amaçla böylesine bir iddia ortaya atılır ve kimlere selam gönderilir?
Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde girilmez denilen, evet, o ZAP kampında yaptığı operasyon ve oradaki teröristleri etkisiz hale getirmesi ve sahada hakimiyet kurulmaya başlanmasıyla birlikte ne zaman PKK bir çığlık atsa birileri onlara kucak açıyor. Buradaki iç kamuoyunda konuşulması bir vehamettir ama, evet, daha da vahim bir durum. Bunu uluslararası evet, ajanslara beyanatta bulunuyorlar. Önce olayı isterseniz şöyle biraz daha görüntüyü netleştirelim. Hı hı. Yani bir başka ülkenin sınırlarında, yani Irak'ın içerisinde mağaraların içerisine yuvalanmış ki bunun 30-40 yıllık bir mazisi var. Oradan Türkiye'ye saldırılar yapıyor ve on binlerce insanımızın canına kıyan bir terör örgütünün mağaradaki inlerine operasyon yapılırken sis bombası atılıyor. Yani onların, evet, deliklerinden dışarı çıkmasını sağlamak, yoksa içerisine girdiğinizde daha fazla bizim Mehmetçiğimizin can kaybı olacak. Peki Türk Tabipler Birliği Başkanı dediğimiz ne Türk olan ne de tabiplik adına ne yaptığını ben bu yaşıma kadar pek görmedim. Nerede böyle ideolojik bir, evet, konu olsa üzerine atlayan marjinal tiplerdir bunlar. Ve bütün dünya basınına diyor ki işte Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye kimyasal silah kullandı. Şimdi olayı ben kriminal, yani suç boyutunu emniyet teşkilatı, gerekli birimler, gereken incelemeleri başlatacaktır. Vesaire. Ancak ben olaya şu açıdan bakıyorum. Siz Londra'da böyle bir beyanatta bulunursanız, İngiliz askerinin işte Afrika'da bilmem Hindistan'da şöyle bir şey yaptığına dair veya bir Amerika'da böyle bir beyanatta bulunursanız, oranın istihbarat örgütleri sizi ortadan kaldırır. Sizi haber yapan gazeteciyi de ortadan kaldırır.
Evet.
Bak tekrar ediyorum. Onu beyanatı veren adamı ortadan kaldırırlar. Haber yapanı da aynı şekilde. Haber de yapamazsınız. Yani bunlar köpeksiz köy bulmuş, değneksiz geziyorlar. Siz koskoca bir ülkenin silahlı kuvvetlerini kimyasal silah kullanmakla itham ediyorsunuz ve bunu bir de dünya basınına
evet.
demek veriyorsunuz.
Ve dünyanın en şeffaf operasyon yürüten
evet. Yani bunların hani demek ki geldikleri gibi gitmemiş
evet.
Yunan'ı da İngiliz'i de bir takım artıklarını burada bırakmış ki bunlar bu şekilde beyanat veriyor.
Peki hocam. Bunların hesabı da sorulur diyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi. Bu arada Suriye'nin kuzeyinde de son günlerde bir şeyler oluyor hocam. Bir karışıklık söz konusu. Neler olup bittiğine dair bizi aydınlatır mısınız?
Şimdi sanırım bu Suriye'nin kuzeyinde biliyorsunuz ÖSO'nun daha sonra Suriye Milli Ordusu adı altında evet. Üst Şemsiye'de bir çatı kurum oluşturuldu. Ancak bunların içerisinde çeşitli fraksiyonlara mensup birlikler var. Bunlar içerisinde sanırım bir askerin bir motosikletli bir gazeteciye evet. yapmış olduğu bir taciz neticesinde böyle bir durum söz konusu oldu.
Suriye Milli Ordusu'na mensup bir evet. asker. Onun altını çizelim.
Bunun üzerine de bu İdlib bölgesinde bulunan Heyet-i Tahrir Şam'a ait bir takım askerlerin Afrin'e kadar, evet. Cerablus'a kadar geldiği, orada bir takım gövde gösterisi yaptığı ve onun üzerine de işte bizim oradaki Türk yöneticilerin arayı bulmak konusunda çeşitli girişimlerde bulundu ve durumu sakinleştirmeye çalıştığını söyleyebiliriz. Çünkü biz sınır ötesinde bir bölgedeyiz ve oradaki istenmeyen hadiseleri de kaşıyan maalesef yani şu anda bizim Türkiye devletinin kontrol altında olan bölgelere bile çeşitli ülkelerin istihbarat teşkilatları tarafından bir takım oradaki insanları veya çeşitli paramiliter grupları destekleyen ve onları fiştekleyen örgütlerin olduğunda bilmekte fayda var. Ancak şu an itibariyle geçen haftaya göre durumun biraz daha sakin olduğunu söyleyebiliriz.
Peki hocam. Suriye demişken geçen yıl Anadolu Ajansı'nın ortaya çıkardığı bir gelişme vardı. Fransız çimento şirketi Lafarge DEAŞ'a yardım ediyor denilmişti. ABD'de görülen davada da Fransız çimento fabrikası Lafarge'ın DEAŞ'a yardım etme suçunu kabul ettiği ve Lafarge'a toplamda 778 milyon dolar ceza kesildiği ifade ediliyor hocam. Nasıl değerlendirirsiniz bu gelişmeyi?
Evet. Şimdi bu DAEŞ'in Irak'ta, Suriye'de her şeyi alt üst ettiği dönemde ki bizim Türk şirketlerinin de o bölgelerde milyonlarca dolar yatırımı olan iş adamlarımız var. Evet. Hepsi ceketini aldı geldi yani hiçbir şey yapılamadı yani gitti. Aynı şey biz Libya'da yaşadık, Suriye'de yaşadık, Irak'ta yaşadık vesaire. Ancak nedense PKK'nın da hakim olduğu, daha sonra DAEŞ'in gelip o bölgede alan hakimiyeti sağladığı zamanlarda Fransız Lafarge Şimento evet. fabrikası faaliyetlerine hiç ara vermeden devam etti. Ve üretimlerinin önemli bir kısmını da PKK'nın NATO standartlarında tünel inşaatı yapmasında kullanıldı. Şu anda şeytanlaştırılmış parantez tırnak içerisinde söylüyorum. DAEŞ'la ilgili olan konular hep böyle Batı medyasında önemli yer tutarken bu Lafarge DAEŞ'le olan ilişkisinden çok daha fazlasını ve bugün hala devam etmekte olan PKK'nın türevlerine hala yapmaktadır Suriye'de ama Türkiye bunu çeşitli şekillerle vesikalarla veriyor. Hala Amerika, Fransa başta olmak üzere Batılı ülkeler onları DAEŞ'e karşı savaşan özgürlük
savaşçılar olarak
görüyor maalesef. Bu da işin içinden çıkılmaz hale gelmesinin önemli bir sebebi.
Peki hocam. Ara verelim. Aranın akabinde değerli dinleyenlerimiz, birliklerimize devam edeceğiz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ali Kurt hocamla gündemin önemli başlıklarını konuşmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Radyolarını yeni açanlara hoş geldiniz, hayırlı akşamlar diyelim. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteliğimiz devam ediyor. Bendeniz İbrahim Emre. Değerli dinleyenler, önemli başlıkları konuşuyoruz dedik. Yine önemli bir gelişmeyi paylaşalım. Geçen haftalarda Rusya 4 bölgeyi ilhak etmişti, kendisine katmıştı ve şimdi de Rusya lideri Putin ilhak edilen 4 bölgede sıkı yönetim ilan etti hocam. Orada bir mücadelenin başlayacağı anlaşılıyor ve oradaki insanların da Rusya'ya göçüne yönelik bir çalışma da başlatıldı. Bu gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ukrayna-Rusya savaşında gelinen nokta nedir ve bu 4 bölgenin önemi nedir? Buyurun.
Şimdi Rusya sıkı yönetimi 17 milyon kilometre karelik, ki dünyanın en geniş ülkesidir, bütün Rusya'yı kapsayacak şekilde değil.
Evet.
Kırım dahil olmak üzere Ukrayna içerisindeki 5 bölge ve Rusya'nın bu Ukrayna'ya mücavir bölgesi, mesela Krasnodar, Rostov gibi Karadeniz bölgesindeki o oralarda da her ihtimale karşı bir sıkı yönetim ilan etti. Şimdi Rusya Ukrayna'dan ne aldı bugüne kadar? Epek dile getirilmeyen bir konu var. İsterseniz bir coğrafyacı olarak ondan da bahsedeyim. Ukrayna resmi istatistiklere göre 603 bin kilometre karelik bir yüzölçüme sahip ve önemli sanayi ve tarım merkezleri doğuda Rusya sınırında olan yerlerde, batıya doğru gittikçe daha dağlık ormanlık sahalar söz konusu. Rusya Kırım'a girerek önce o bölgeyi ilhak etti. 24 oblast dediğimiz, bizim vilayet gibi 24 bölgeden oluşan Ukrayna'nın 5 bölgesini işgal ve ilhak etti. Ve bu 5 bölgenin toplam alanı 135 bin kilometre kare. Yani şu anda Ukrayna'nın %22.3'ünü fiilen ilhak etmiş durumda. Nüfus olarak da, yani 42 milyon küsur nüfusunun şu anda 10 milyonunu, yani 10 milyon nüfusun yaşadığı bölge Rusya tarafından ilhak edilmiştir. Buranın bir diğer özelliği, mesela Donbas dediğimiz yerde Donetsk Havzası vardır. Önemli maden kömürü ve demir çelik sanayinin olduğu yer. Zaporijya bölgesinde nükleer santral vardır. Avrupa'nın en büyüğüdür. Ve dünya ayçiçeği üretiminde birinci sırada olan Ukrayna'nın en önemli o çernezyon topraklarının yer aldığı tarım topraklarının da özellikle o Herson'dan Harkov'a kadar olan o bölgedir. Dnieper Nehri'nin iki yakasında, ki doğu yakasında. Evet. Yani Türkiye'nin Marmara ve Ege bölgesi gibi düşünelim. Yani Ukrayna'nın da en can damarı olan bölgelerin başında geliyor bu 5 oblast. Dolayısıyla fiilen %22 toprak, %23 de nüfusunu Rusya ilhak etmiş durumda. Sanırım burayı meşrulaştırmak için buradan sonra daha karadan askeri bir ilerleme yapmayacaktır benim tahminim Rusya'nın. Şu an bu bölgelerin tahkimine çalışıyor. Kendisine tıpkı bu Kerç Boğazı üzerindeki o köprüye yapılan saldırıya benzer saldırılar olduğunda da Ukrayna'nın içlerine füze saldırısı yaparak mesela enerji santrallarını hedef aldı. Daha önce Ukrayna dünyaya elektrik ihraç eden bir ülkeydi. Şu an ülke kendi içerisinde karanlıklara boğulmak üzere, yani kendi içerisindeki elektriğini üretemez durumda. Yani Rusya şu mesajı verdi: sen Kerç Köprüsü'nü havaya uçurursan ben senin bütün elektrik santrallarını, yani sana 5 kat 10 kat daha fazla zarar verecek şeyde yaparım mesajını veriyor.
Peki hocam. Devam edelim. Yunanistan-Türkiye gerilimi son zamanlarda yine ön sıralarda yer alıyor. Ama Yunanistan'ın yaptığı bir oyun var hocam. Mültecileri malumunuz daha önce de çok konuştuk. Geri itiyor. Geri iterken de botlarını patlatıyor. Onları çırılçıplak soyuyor. Paralarını, değerli eşyalarını, kıyafetlerini alıyor ve sulara itiyor. Ölüme terk ediyor. Bu konuda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bir açıklaması vardı. Sanki bu geri itmeleri Türkiye sahasında göstermek için koordinatları değiştiriyormuş Yunanistan. Buna tepki gösterdi Dışişleri Bakanı ve buna dair tepkisini de ortaya koydu. Yunanistan'ın bu geri itmeleri, mültecileri ölüme terk etmesi dünyada çok da fazla gündem olmuyor maalesef. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Bunu konuşalım.
Şimdi öncelikle bu Frontex dediğimiz, evet, yani Avrupa kıtasına veya Avrupa Birliği ülkelerine mültecilerin girmesini önlemeye yönelik bir dış koruma kalkanı olan Frontex'in gözlemcileri vardır. Ve Yunanistan'ın bu Akdeniz'de ve Batı Adalar Denizi'nde yapmış olduğu insan hakları ihlallerini, hatta Meriç Nehri kıyısı boyunca bizim Edirne'den bu İpsala Gümrük kapısına kadar olan bu Meriç hattı boyunca karşıya geçen mültecileri anadan üryan soyup bütün maddi varlıklarına el koyduktan sonra çeşitli darp ve işkencelerden sonra, hatta erkeklerin gözü önünde kadınları arama bahanesiyle tacizlerde bulunarak ve Türkiye yönüne de tekrar geri dönmeleri konusunda da çeşitli bir takım fiili tasallutta bulunarak gönderdikleri video kayıtlarıyla, evet, sabittir. Ve bunu batılı gözlemciler de çok iyi biliyorlar. Ancak Yunanistan orada kendilerinin adeta
ileri karakolu
görevini yaptığı için buna göz yumuyorlar. Yunanistan'ın yaptığının çeyreği kadarını Türkiye yapmış olsa herhalde bütün dünya kamuoyunda manşetlerden düşmez idi. Ve maalesef biz hep böyle mültecilerin ölenlerinden haberdar oluyoruz. Yani düşünün ki bir Somalili, bir Afganlı, bir Suriyeli, bir yani Bangladeşli, yani mazlum, mağdur coğrafyadan Almanya başta olmak üzere Avrupa'ya ulaşmak üzere giden ve Akdeniz'in sularında bu Yunan işte Frontex üyelerinin diyelim adeta cehennem zebanisi gibi bu insanların yapmış olduğu insanlık dışı muameleye bir örnek olarak şunu söyleyelim ki bu uluslararası medyaya da yansıdı. Yani bir kadını arama bahanesiyle kocasının ve çocukların gözü önünde anadan üryan soyup, yani erkeği değil kadını arıyor, evet, ve bir takım cinsel istismarda bulunuyor ve tacizlerde, evet, bulunuyor ve bu kayıtlara girdiği halde Yunanistan'a en ufak bir kınama, evet, dahi yapılmıyor. Bu da insanlık adına yani bazı insanı ölümden daha beterdir bu tür insan onuruna ve haysiyetine yakışmayan davranışlar ki Yunanistan bunun hepsini yapıyor. Bunu sadece Türkiye'den gidenler için değil yani. Başka, evet, coğrafyalardan kendi sınırına yaklaşan insanlara karşı da yapıyor. Yani batıda şunu söyleyebiliriz. Avrupa'nın otobanları, hızlı trenleri, işte marketleri, işte dünyaya dair bir takım konformist şeyleri bizden daha ileri olabilir ama göç ve göçmen konusu gelince adeta taş devrini yaşayan bir ilkelliğe sahip bütün Avrupa ülkeleri, Yunanistan, evet, da bunun başında geliyor maalesef.
Peki hocam, devam edelim. Süremiz bu hafta biraz kısıtlı, onun için hızlı hızlı gidelim. İngiltere'de 1,5 ay önce yeni başbakan seçilmişti, Liz Truss. Fakat ekonomi politikalarındaki tutarsızlık sebebiyle dün istifa etmek zorunda kaldı. 1,5 ay dayanabildi başbakanlığa ve en kısa sürede başbakanlık yapan isim olarak kayıtlara geçti. Halbuki Demir Lady lakabını bile takmışlardı 3. kadın başbakan olması hasebiyle. Yeniden Boris Johnson'ın aday olma ihtimali var deniliyor hocam. Geri dönüşünü hızlandırmak istiyor deniliyor. İngiltere'de yaşanan bu başbakan değişimlerine neler söylemek istersiniz? Buradan devam edelim.
Şimdi Türkiye'de parlamenter sistemi sürekli öve bitiremiyorlar ve tekrar parlamenter sisteme döneceğiz, güçlendirilmiş parlamenter sistem falan diyorlar ya. İşte bakın İtalya'da, İngiltere'de ve birçok ülkede bakıyorsunuz işte 40-50 günlük hükümetler, ki biz bunu 90'lı yıllarda Türkiye'de de yaşadık ve Türkiye'nin kayıp yılları olarak geçti. Yani nasıl ki belediye başkanı seçiliyor 5 yıllığına, hatasıyla sevabıyla idare edilir, ondan sonra beğenmezseniz değiştiriyorsunuz. Yani bu başkanlık sisteminde de seçersiniz birini, icraatıyla görürsünüz, beğenmezseniz de bir sonraki seçimde gönderirsiniz. Ama bu parlamenter sistemde bakıyorsunuz işte çok kısa ömürlü hükümetler kuruluyor, yıkılıyor. Burada Liz Truss örneğine geldiğimizde İngiltere'de işler iyi gitmiyor. Bütün batı ülkelerinde
Avrupa'da,
benzer durum. Bu enerji, önce pandemi, arkasından gıda ve enerji fiyatlarındaki aşırı yükseliş halk arasında memnuniyetsizliklere sebep oldu. Ve bütün dünyada ve Türkiye'de ücretli kesim reel olarak fakirledi ve bunlar kendilerinin kayıplarının karşılanması konusunda grevler yaptığında buna hükümetlerin sert bir şekilde karşı koyması neticesinde halk ile idareciler arasında bir memnuniyetsizlik var. Her seçimi kaybediyor giren idareciler. Bu nedenle de Liz Truss da bir takım işte radikal çıkışlarda bulundu. Kendini Margaret Thatcher'a, Demir Lady'ye benzetti. Tony Blair'a benzetti. Ama
öyle olmadı. Öyle kısa sürede anlaşıldı.
Evet.
Peki hemen Fransa'ya bakalım. Fransa'da da enerji sektöründe grevler söz konusu. Nükleer santrallerde, petrol şirketlerinde ve Macron'un derdi bu enerji kriziyle de başı sıkışmış durumda.
Evet. Şu anda Fransa gibi nükleer santrallerden elektriğini üreten bir ülke. 18 nükleer santralden 12'sinde şu anda işler durmuş durumda. Hava yolu çalışanları ayrı bir grevde, pilotlar aynı şekilde. Yani bütün Avrupa'yı şu anda grevler kasıp kavuruyor. Sebebi de reel olarak insanlar 3 yıl öncesine göre, 5 yıl öncesine göre, 10 yıl öncesine göre her geçen yıl biraz daha fakirleştiklerini, alım güçlerinin düştüğünü görüyorlar ve bunların telafisini talep ediyorlar ve idarecilerden de bir cevap alamayınca sokak gösterileri de bunun bir neticesi maalesef.
Peki enerji demişken hemen Suudi Arabistan'la ABD arasında yaşanan krize değinelim. Bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da gündemindeydi. ABD Suudi Arabistan'ı tehdit etmiş petrol arzını artırması için. Bunun bu kabadayılıkla olmaz diyor Çavuşoğlu. Ne dersiniz hocam bu konuda?
Şimdi ABD kendini dünyanın jandarması olarak hala demek ki görmeye devam ediyor. Bir tarafta dünyanın en zengin petrol rezervine sahip olan Venezuela'nın petrol ve doğal gazının dünya piyasalarına ulaşmasına ambargo uyguluyor. Öte yandan İran'ın petrol şirketlerinin hala dünya piyasalarına petrol satmasının önüne takoz koyarken, öbür taraftan da sanki emir subayı gibi Suudilere komut vererek üretimi arttır, petrol fiyatları düşsün. Yani Rusya'nın, İran'ın cebine giren para azalsın ki ekonomiler zayıflasın. Fakat bu sadece Suudi Arabistan'ın değil, OPEC ülkelerinin ortak kararıyla üretimi azaltma kararı aldılar. Sebebi de şu: dünyada bir resesyona doğru gidiş söz konusu. Çarkların dönüşü yavaşladı. Siz o çarkların dönüşü sanayide yavaşlarken üretimi aynı hızda arttırırsanız doğal olarak fiyatlar hızlı bir şekilde düşecek ki $120 kadar çıkan petrol fiyatları $90'ların altına indi. Şimdi $90 seviyesinde. OPEC bunu bu şeylerde tutmak istiyor. Evet. Amerika'da yani adeta bir emir komuta zinciriyle indi, Suudi Arabistan marifetiyle bunu yapmak istedi. Suudi Arabistan ve OPEC ülkeleri buna karşı üretimi işte 2 milyon varil azaltma kararı alınca adeta bir çocuğu azarlar gibi Suudi Arabistan'ı, Amerikan azarlaması da diğer OPEC ülkeleri tarafından ve dünya kamuoyu tarafından da çok yadırganan bir durumdur. Yani Suudi Arabistan'ın veya Körfez ülkelerinin Rusya, Çin ve dünyanın değişik ülkeleriyle küçücük bir anlaşma yapmış olsa bile müdahil olması o ülkelerin ne kadar bağımsız olduğunu bir göstergesi.
Peki hocam. Orta Afrika ülkesi Çad'da bir şeyler oluyor. Yönetim karşıtlarıyla hükümet çatışıyor ve bu çatışmalarda 50 kişinin öldüğü, 300 kişinin de yaralandığı açıklandı. Ülkenin birçok kentinde de süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş hocam. Çad'da neler oluyor diye size soralım ve dinleyelim.
Evet, bir coğrafyacı olarak önce Çad'ı biz size birkaç cümleyle tanıtayım. Ondan sonra neler olduğu hakkında bilgi verelim. Çad yüz ölçümü 1.284.000 kilometrekare. Yani Türkiye'nin 1,5 katı kadar yaklaşık bir alana sahip. Nüfusu 18 milyon civarında, 17.900.000. Ve 200 civarında farklı etnik unsurun yaşadığı bir ülke. Ülkenin kuzeyi Sahra Çölü, ortası Savan kuşağı dediğimiz yazı yağışlı. Güneye doğru gittikçe tropik iklime doğru gidiyoruz. Yani kuzey ile güneyi. Burada kuzeye doğru gittikçe Müslüman ve Arap kabilelerin çoğunlukta. Güney bölgelerinde ise Hristiyan ve animist yerel kabilelerin olduğu bir ülke. Ve güneyde çıkan petrol Kamerun üzerinden dünya piyasalarına boru hattıyla ulaştırılmaya çalışılıyor uzun zamandan beri. Ve bunu da Fransız petrol şirketleri işletiyor. Ve petrolün yaklaşık işte Sudan, Türkiye'de eğitim gören ve şu anda Encamine'de olan, Çad'ın başkentinde olan bir öğrencimle telefonla görüştüm. Yani neler oluyor sahadan bilgi alayım diye sordum ve bu sabahki aldığım bilgi ışığında söylüyorum. Yani onun söylediği, Çad'ın şu anda nüfusunun %55'i Müslüman, %40'ı Hristiyan, %5-10 civarında da animist yerel şey var. Müslümanlarla Hristiyanlar arasında öyle bir çatışma olacak bir konu söz konusu değil diyor. Yani bu sokak gösterileri din veya mezhep değil. Yani ülkede bir yandan 200 civarında etnik kabile ve farklı dini gruplar olmasına rağmen bu farklı bir kavga diyor. Bu kavganın sebebi petrolün ve o gelirlerin %50'si Fransa'ya gidiyor. %25'ini de diyor mevcut şu anda devlet cumhurbaşkanı ki o öldürülmüştü. Evet. Onun oğlu 18 aylığına geçici olarak gelmişti. Evet. Ve bir kararname ile 2 yıl daha uzattı seçim yapmadan. Ya diyor ki bu gelirlerin %25'ini de bu yönetim ve avanesi alıyor diyor. Yani halka onun, yani ülke gelirlerin çeyreği kalıyor ve halk fakir, işsiz. En büyük problem işsiz diyor. Yani kendisi şu anda Türkiye'de üniversite eğitim yapıp gitmiş. İş bulabilmem için o yönetim mekanizmasından birinin referans olması gerekiyor. Aksi takdirde doktora yapsam da iş bulamıyorum diyor. Evet. Şimdi böyle bir yapının olduğu ülkede insanlar sokaklara dökülerek diyorlar ki yani ülke kaynaklarının yani Çad'ın kaynağının Müslümanıyla, Hristiyanıyla, Güneylisiyle, Kuzeylisiyle Çad halkının menfaatine olmasını. Evet. Ve bu sokak gösterilerine ateş açılmasında Fransa'nın dahili var. Fransa yönetimi sonuna kadar destekliyor. Mevcut hükümette Müslüman şu anda yönetici. Ancak yöneticinin Müslüman veya Hristiyan olmasından daha çok oradaki Fransız çok uluslu şirketlerinin menfaatlerinin sürüyor olması veya olmaması. Yani Afrika'daki olaylara bu gözle bakmamız gerekiyor. Ve şu anda yani öyle bir çark kurmuşlar ki yarısı Fransa'ya, yarısı mevcut iktidara. Çeyreği de halkın ihtiyacını karşılanmıyor ve 18 milyonluk bir ülkede insanlar her geçen gün fakirliyor. Fakat Çad ve başta olmak üzere Afrika'nın birçok ülkesi kaynakları halkın ihtiyaçlarına sunulmuş olsa çok da fakir bugünkü sefalet derecesinde olmayacak ülkelerdir ama sömürü düzeninin hala devam ettiğini ve bunun da yerli işbirlikçiler vasıtasıyla devam ettiğini bilmekte fayda var. Bunun en tipik örneği de Çad. Yani 60 kişiyi sokak gösterisinden dolayı öldürüyorsunuz siz. Yani bunu Batı'nın diyelim ki bakın İran'da bir kadın gösterici öldürüldü diye ülkeye allak bullak etti. Niye? O işte başı örtülüydü, açıktı vesaire. Yani o gösterici Batı'nın simgesi. Yani Batı'nın menfaatlerine hizmet ediyor. Fakat Çad'ın Encamine sokaklarına çıkanlar
Batı aleyhine,
Batı'nın oradaki işbirlikçilerin aleyhine gösteri yaptığı için 60 kişi öldürülüyor. Çok da fazla haber konusu olmuyor. Evet, benzer maalesef. Şey Sudan'da da var. Hı-hı. Sudan'da Ömer el-Beşir'e diktatör dediler. Ki Sudan Ömer el-Beşir darbeyle iş başına geldi ama daha sonra halkının refahı için çalıştığı için girdiği bütün seçimleri kazandı. Seçim kazanarak iş başına gelen eski bir asker olan Ömer el-Beşir'e diktatör diye götürdüler. Fakat işte teknokratlardan oluşan bir hükümet dediler. Sanki armut elma seçer gibi kendi adamlarını devlet mekanizmasına yerleştirdi İngilizler, Amerikalılar. Hiçbir seçim filan da olmadı ve buna karşı çıkan halkı da sokak ortasında öldürüyorlar. Hiç de dünyanın kılı bile kıpırdamıyor maalesef.
Maalesef. Evet hocam. Demokrasi böyle bir şey. İşlerine geldiği zaman iyi, işlerine gelmediği zaman da işte diktatör ilan edebiliyorlar. Çok teşekkür ediyoruz hocam.
Programımızın sonunda bir cümle söyleyelim. Hı-hı. Yani Batılılar kendinize ona hizmet ettiğiniz sürece, darbe de yapsanız, evet, halkınıza zulüm de yapsanız sizi överler, pohpohlarlar. Ama onların şirketlerine, çıkarlarına çomak soktuğunuz zaman da sizi diktatör ilan ederler. Gayet basit.
Denklem yani, basit, evet.
Batı medyası kime diktatör diyorsa bilin ki o ülkenin artık hortumları kesilmiştir. Onun için ciyaklıyorlar. Bunu da kesinlikle söyleyebiliriz. Bu Çat'ta da öyledir, Sudan'da da, Türkiye'de de hiç fark etmiyor.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta erken bitiriyoruz. Haftaya yeniden birlikte olabilmek ümidiyle hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.